Ayrım 13, Dönüş Yolu, Erik Maria Remarque, sayfa 128. Bütün bunlardan silkinmek ve daha eskileri düşünmek istiyorum. Ama bunu bir türlü doğru dürüst beceremiyorum. Hem az öncesi gibi keyifli de değilim ve yürüyüşe devam etme hevesim kalmadı, dönüyorum. Uzakta tek başına dolaşan birini görüyorum. Bana doğru yaklaşıyor. George Rahe. Şaşarak burada ne arıyorsun böyle diye soruyor. E ya sen? Kısaca hiç diyor. Ben de yanıtını veriyorum. Rahe ya şu kavanoz nesi diye soruyor ve hafiften alaycı bakıyor. Kızarıyorum. Arkadaşım utanacak bir şey yok diyor. Şöyle yine balık avlamak istedin değil mi? Başımla doğruluyorum. Sonra başımı iki yana sallıyorum. Rahe düşünceli düşünceli doğru diyor. Sırtta üniformayla böyle şey olmaz. Bir travers yığınağı üstüne oturup cigara içiyoruz. Rahe kasketini başından alıyor. Burada oturup posta pulu değiştirdiğimizi hatırlıyor musun? Evet, hala hatırlıyorum. Odunlar güneş altında sert sert reçine ve katran kokardı. Kavaklar titreşirdi ve sudan bir rüzgar eserdi serin serin. Kurbağa arayışımızı, kitap okuyuşumuzu, yarın üzerine konuşmalarımızı ve ufkun ötesinde usul bir müzik gibi bekleyen hayattan söz açışımızı, her şeyi, her şeyi hala hatırlıyorum. Rahe, sonra işler daha bir başka oldu değil mi Ernst diye gülümsüyor. Hepimizin dudaklarında beliren acımtırak ve yorgun bir gülümseyişle. Cephede balık avlamamız da bir başka türlüydü. Suya bir el bombası atmamızla yüzme kesesi patlamış, beyaz karınlı balıkların üste çıkması bir olurdu. Böylesi daha kolaydı. Dalgın dalgın George diyorum, nasıl oluyor da burada böyle aylak aylak oturuyoruz ve hayata nereden başlayacağımızı gerçekten de bilemiyoruz. Bir eksiklik var değil mi Ernst? Başımla doğruluyorum, göğsümü hafifçe vuruyor. Bak söyleyeyim bunun nedenini sana, bunu ben de düşündüm. Şu karşılar diye önümüzdeki çayırları işaret ediyor. Hayatın ta kendisiydi bizler için. O çiçeklenip geliştikçe biz de büyüyorduk. Başıyla arkaları uzakları göstererek şu arkamızda da diye devam ediyor. Ölümün ta kendisi. Hem kendisi ölüyor hem de kendisiyle birlikte bizleri az buçuk tahrip ediyordu. Gülümsüyor yine. Bir parça onarılmamız gerekiyor delikanlım. Ben yaz olsaydı hiç değilse diyorum. Yazları her şey daha kolay olur. Rahe ondan değil yanıtını verirken ağzından dumanlar çıkıyor. Nedeni bambaşka sanırım. Yani omuz silkip kalkıyor ve eve dönelim Ernst diyor. Ne düşündüğümü söyleyeyim mi sana? Bana doğru eğiliyor. Belki yeniden asker olacağım. Şaşırarak sen delirmişsin diyorum. Rahe hiç de değil diye yanıt verirken bir an ciddileşiyor. Olup bitenlerin bir sonucu belki de. Olduğum yerde kalıyorum ama George sen... Yoluna devam ederek unutma ki buraya senden bir iki hafta önce geldim diyor ve başka şeylerden laf açıyor. İlk evler görününce kavanozundaki balıkları yine hendeğe boşaltıyorum. Balıklar hızla uzaklaşıyor. Kavanozu kıyıda bırakıyorum. George'la vedalaşıyorum. Yol boyunca ağır ağır gidiyor. Bizim evin önünde durup arkasından bakıyorum. Söyledikleri üzerimde tuhaf bir tedirginlik bıraktı. Anlatması güç bir şey döneniyor çevremde. Yakalamak isteyince kaçıyor, ona doğru yürüyünce dağılıyor. Fakat sonra arkamdan usulca geliyor ve gözetliyor. Tuise alanının bodur ağaçlarının üzerinde kurşun gibi ağır bir gökyüzü var. Ağaçlar yapraksız. Açık kalmış bir pencere rüzgarla vuruyor. Ön bahçedeki dağınık mürver fidanlarına ıslak ve hüzünlü bir alacakaranlık çökmüş. O tarafa bakıyorum ve bütün bunları ilk defa görüyormuş gibi oluyorum birden. Öylesine değişik geliyorlar ki birden neredeyse tanıyamayacağım. Anılarımda öylesine parlak ve baş döndürücü yaşayan çocukluk yıllarımı saran şu ıslak ve çamurlu çimenlik parçası mıydı gerçekten? Önünde bir fabrika bulunan şu boş ve kuru alan mıydı? Baba ocağı dediğimiz ve seyrek aralarla biz cephedekilere dehşet tufanı ortasında tek umut ve kurtuluş gibi gözüken, iki ölüm arasındaki o pek seyrek aralarla mermi çukurlarının üstünde tatlı ve ağır bir rüya gibi yükselen görünüm, şu çirkin evlerin bulunduğu kasvetli sokaktan daha başka bir hayal değil miydi? Düşüncelerimde yaşarken çok daha ışıklı ve güzel, çok daha geniş ve dop dolu değil miydi bu sokak? Yoksa artık hiçbir şey gerçek değil mi? Yoksa kanım beni yanılttı ve anılar beni aldattı mı? İçim ürperiyor. Değişikliğe uğramadan bambaşka oluverdi. Neubauer'in fabrika kulesindeki saat hep eskisi gibi işliyor ve saat başlarını tıpkı o zamanki gibi vuruyor. Akreple yelkovanın nasıl hareket ettiğini görebilmek için gözlerimizi hiç ayırmadan baktığımız zamanlarda olduğu gibi. George Rahe'nin bizlere ilk cigaraları satın aldığı tütüncü dükkanının alçı ağızlıklı zencisi bile yerinde. Karşı taraftaki bakkal dükkanının sabun tozu reklamları daha duruyor. Güneşli havalarda ben ve Carl Vogt saat camıyla ışık tutup göz yerlerini yakardık. Vitrinin içine bakınca yanık yerleri bile seçiliyor. Ama araya savaş girdi ve Carl Kemmel'de vurulalı çok oldu. Burada neden böyle kala kaldığıma ve eskiden siperde ve barakalarda hissettiklerimi niçin yine hissetmediğime akıl erdiremiyorum. Bolluklar, yürek çarpıntıları, aydınlıklar, parıltılar ve o hiçbir ad verilemeyen şeyler nerede kaldı? Anılarım gerçeklerden daha mı canlıydılar? Yoksa anılar gerçek ve gerçekler bir zamanlar renk renk bayrakların dalgalandığı birer kuru yapı iskelesi oluncaya kadar ortadan çekilip buruş buruş mu oldular? Geçmişle aramdaki köprüyü cephe yılları yakıp kül mü ettiler? Dördüncü kısım, sorular ve sorular ama tek bir yanıt yok. Savaşa katılanların okula devam koşulları geldi. Temsilcilerimiz isteklerimizi elde ettiler. Okul süresinin kısaltılması, askerler için özel kurslar ve sınavlarda kolaylık. İhtilale karşılık bunları koparmak kolay olmamıştı. Çünkü bütün bu çöküntü suyun yüzünde rüzgarın oraya getirdiği az bir kırışıklık sadece. İhtilal yayılmadı. Birkaç ileri mevkinin başka ellere geçmesi neye yarar? Bölük komutanı ne kadar iyi niyetli olursa olsun, az subaylar istemezse elinden hiçbir şey gelemeyeceğini her asker bilir. Bir bakan da ne denli ileri görüşlü olursa olsun, geri kafalı bir müsteşarlar topluluğu karşısında başarısızlığa mahkumdur. Almanya'da ise bütün müsteşarlar yerinde kalmıştı. Bu büro Napolyonlarının sırtı yere getirilemez. İlk dersler başladı, sıralara çöktük. Hemen hepimiz üniformalıyız. İçimizden üçü sakallı, birimiz de evli. Sıramda adım kazılı, çakıyla düzgün kazınmış ve içi mürekkeple boyanmış. Bunu tarih dersinde yaptığımı dün gibi hatırlıyorum ama aradan 100 yıl geçmiş gibi geliyor yine de. Burada yine oturmak öylesine tuhaf bir duygu ki. Burada oturmamızla savaş bir geçmiş oluyor ve çevre yeniden ortaya çıkıyor. Ama çevrenin içinde bizler yokuz artık. Almanca öğretmenimiz Hollermann geliyor ve ilk olarak kendince en önemli saydığı işi yapıyor. Cepheye giderken bıraktığımız ve hala burada duran şeyleri geri veriyor. Bunların burada durması her şeyi yerli yerinde görmek isteyen öğretmen ruhunu rahatsız etmiş olmalı. Sınıf dolabını açıp içinde bulunanları alıyor. Resim tahtaları, resim sehpaları ve en çok da kalın kalın mavi defter paketleri. Kompozisyon ödevleri, imla, sınıf ödevleri. Öğretmenin solunda kürsünün üstünde kocaman bir yığın yükseliyor. Adlar çağrıldıkça gidip defterlerimizi alıyoruz. Willy defterleri bize fırlatırken içindeki kurutma kağıtları havada uçuşuyor.
Breyer!
Burada!
Büker!
Burada!
Detlefs!
Sessizlik.
Willy öldü diye sesleniyor.
Detlefs ufak tefek kumral çarpık bacaklıydı ve bir defa sınıfta kalmıştı. 1917'de Kemmelberg'de vurulduğu zaman onbaşıydı. Defter kürsünün sağ tarafına geçiyor.
Dirker!
Burada!
Dirksman!
Öldü.
Dirksman köylü çocuğuydu. İyi iskambil oynar ama pek kötü şarkı söylerdi. İpern cephesinde vurulmuştu. Defteri sağa geçiyor.
Eggers!
Willy henüz gelmedi diye sesleniyor.
Ludwig akciğerinden yaralı olarak Dortmund Er Hastanesi'nde yatıyor diye tamamlıyor. Oradan çıkınca 3 ay için Lipspring'e gidecek.
Friedrich! Burada!
Giesecke!
Kayıp!
Westerholt doğru değil diye açıklıyor.
Reinersmann kayıp diye bildirmişlerdi diyor.
Westerholt doğru diye yanıt veriyor ama 3 haftadan beri burada, tımarhanede. Ben kendi gözümle gördüm. Birinci Göring
öldü.
Birinci Göring sınıf birincisiydi. Şiirler yazardı ve özel dersler verip parasıyla kitaplar alırdı. Suason cephesinde kardeşiyle aynı anda vuruldu. Almanca öğretmeni ikinci Göring demekle yetiniyor ve defteri kendiliğinden sağa koyuyor.
Öğretmen düşünceli düşünceli, gerçekten de iyi yazardı diyor ve birinci Gavring'in defterini bir daha karıştırıyor. Daha bazı defterler sağa gidiyor ve bütün adlar okunduktan sonra kalın bir yığın kalıyor orada. Baş öğretmen Hollerman bir karar vermeden bakıyor bu yığına. Her şeyi yerli yerinde görmek duygusu baş kaldırmış olmalı ki bunları ne yapacağını kestiremiyor. Sonunda bir çıkar yol buluyor. Defterler ölen öğrencilerin ailelerine gönderilebilir. Fakat Willy buna razı olmuyor. Bir sürü kırık ve zayıfla dolu bu defterler aileleri pek mi sevindirecek sanıyorsunuz diye soruyor. Bırakın kalsınlar burada. Hollerman yuvarlak yuvarlak gözlerini ona dikiyor. Albert burada bırakın diye kestirip atıyor. Hollerman öfkelenmiş gibi, fakat öyle bir şey olamaz Troske. Bu defterler okulun değil ki burada bırakılsınlar. Willy, hey tanrım, ne kadar da fazla biçimcilik diye iç geçirip saçlarını karıştırıyor. Defterleri verin bize, çaresine bakarız. Hollerman defterleri çekine çekine eline alırken, ama diyor ürkerek, defterler başkalarına ait. Willy, peki peki diyor, bütün istekleriniz yerine getirilecek, usule göre pullanacak ve taahhütlü gönderilecek. Siz sakin olun da, başkalarına acı da verse düzen yerine getirilecek. Bize doğru göz kırpıp alnını işaret ediyor. Dersten sonra defterlerimizi karıştırıyoruz. Son yazdığımız ödevin konusu Almanya Savaşı niçin kazanmak zorunda? 1916 başlarında verilmiş. Bir giriş, ispatlayıcı 6 nokta ve bütün bunları bir araya getiren sonuçtan meydana geliyor. Dördüncü nokta olan dinsel nedenlerdeni ben iyi açıklayamamışım. Kırmızı mürekkeple kenara şöyle yazılı. Üstün körü olmuş ve inandırıcı değil. Ama 7 sayfalık yazıda 2 puan kırıldığına göre iyi bir not almışım. Günümüzün olayları bir yana bırakılmak koşuluyla elbette. Willy de doğa bilim dersindeki yazdıklarını yüksek sesle okuyor. Yaban gülü ve kök kısmı ve sırıtarak bakınıyor. Böyle şeylere inşallah paydos değil mi? Westerhold paydos diye bağırıyor. Evet, gerçekten de paydos. Her şeyi unuttuk. Bundan dolayı paydos. Ama Betke ve Kossole'nin öğrettiklerini unutmuyoruz. Öğleden sonra Albert ve Ludwig uğrayıp beni alıyorlar. Arkadaşımız Giesecke'nin durumuna bir bakmak istiyoruz. Yolda giderken George Rahe'ye rastlıyoruz. O da katılıyor bize. Giesecke'yi o da tanır. Aydınlık bir gün yapının bulunduğu tepeden tarlalar görünüyor alabildiğine. Tarlalarda mavi, beyaz, çizgili ceketler giymiş akıl hastaları, üniformalı bekçilerin denetiminde çalışıyorlar. Yapının sağ kanadından bir şarkı duyuyoruz. Işıklı kumsaldaki salonda. Biraz da söylüyor olmalı. Ses demir parmaklıkların tarafından bir tuhaf geliyor. Ve bulutlar geçiyorlar öteye doğru. Giesecke büyük bir salonda ve başka hastalarla bir arada. Biz girdiğimiz zaman içlerinden biri "Sipera, korunun!" diye ciyak ciyak bağırıp masanın altına saklanıyor. Ötekilerin buna aldırdığı yok. Giesecke hemen bize doğru geliyor. Sarı yüzü, sivri çenesi ve yana açılmış kulaklarıyla her zamankinden çok daha genç görünüyor. Yalnız gözleri tedirgin ve ihtiyar. Arkadaşımıza selam vermemize bile olanak bırakmayan bir hasta bizi kenara çekip dışarıdan bir haber var mı diye soruyor. Hayır, hiçbir haber yok yanıtını veriyorum. Ya cepheden ne haber? Verdün'ü aldık mı sonunda? Birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Albert çoktan barış oldu diyor adamı yatıştırmak için. Adam çirkin ve budalaca bir gülüşle mantara basmayın sakın diyor. Bizi sersem yerine koymak için yerimizden kımıldanmamızı gözlüyorlar. Bir çıktık mı ortaya yakaladıkları gibi haydi cepheye. Esrarlı bir tavırla ama beni bir daha ele geçiremezler diye ekliyor. Giesecke elimizi sıkıyor, şaşırıyoruz. Çünkü biz bir maymun gibi yerlerde hoplayıp zıplayarak sırıtacağını ya da hiç değilse köşe başlarındaki sarsaklar gibi durmadan titreyeceğini sanmıştık. Böyle yapacağına çarpıkça ve zavallı bir ağızla hepimize gülümseyip bunu hiç düşünmemiştiniz herhalde değil mi diyor. Ama sen sapasağlamsın diyorum, nen var ki? Elini aldığında dolaştırıyor, başım ağrıyor, kafamın arkası bir çember içindeymiş gibi. Sonra o Fleury, hala. Fleury savaşlarında toprak altında kalmıştı. Bir kalasın ittiği suratı karnına kadar deşilmiş bir başkasının kalçasına yapışık saatlerce kalmıştı. Ötekinin başı serbest olduğundan haykırabiliyordu. Adamın her haykırışında Giseçke'nin yüzüne doğru bir kan sili boşanıyordu. Bir yandan da karından fırlayan bağırsaklar yüzünden her an boğulmak tehlikesi vardı. Hava alabilmek için bağırsakları eliyle itmesi gerekiyordu. Ama o bunu yaparken yaralı boğuk boğuk bağırıyordu. Giseçke bütün bunları doğru dürüst ve yerli yerinde anlatıyor. Her gece aynı şey tekrarlanıyor ve ben boğuluyorum. Odanın içerisi yapış yapış beyaz yılanlarla ve kanla doluyor. Albert ama bunun gerçek olmadığını bildiğine göre karşı duramıyor musun diye soruyor. Giseçke başını sallıyor. Uyanık olsam bile yararı yok. Karanlık basınca onlar da görünüyor. Her yanım titriyor. Evde pencereden kendimi atıp bir bacağımı kırınca buraya getirdiler. Ludwig pek yakında yanıtını veriyor. Bir süre sonra ya sizler ne alemdesiniz diye soruyor. Sınavları verdiniz mi? Giseçke hüzünle benden hayır yok diyor. Benim gibisini çocukların yanına yaklaştırmazlar. Az önce sipere diye bağırmış olan adam Albert'in arkasına usulca sokulup hafifçe ensesine vuruyor. Albert önce korkuyor ama hemen kendini topluyor. Adam sağlam asker diye kıkır kıkır gülüyor. Bağıra bağıra gülüyor ama birden ciddileşip sessizce köşesine çekiliyor. Giseçke binbaşıya olsun yazamaz mıydınız diye soruyor. Şaşkın bir şekilde hangi binbaşıya diyorum. Ludwig beni dürtüyor. Hemen kendimi toparlayıp peki ne yazalım ona diye sözü değiştiriyorum. Giseçke heyecanla beni bir defa daha göndersin Fleury'ye diyor. Çok yararı dokunurdu bana. Kesinlikle iyi gelirdi. Orası şimdi sakindir elbette. Oysa ben oranın kıyametleri koparkenki durumunu biliyorum. Ölüler boğazının buz gibi topraklarından geçip Fleury'ye giderken top tüfek patlamazdı ve benim de her şeyim geçmiş olurdu. O zaman ben de yatışırdım. Sizce de öyle değil mi? Ludwig burada da geçer diyor ve elini onun omzuna koyuyor. Sadece senin her şeyi iyice anlaman gerekiyor. Giseçke kederli kederli önüne bakıyor. Binbaşıya sen yazla. Adım Gerhard Giseçke. K'yla yazılıyor. Gözleri donuklaşıyor. Bana biraz elma ezmesi getiremez misiniz? Yine elma ezmesi yemek öyle istiyorum ki. Ona her şeyi vaat ediyoruz ama bizi dinlediği yok artık. Birden pek ilgisizleşti. Biz çıkarken ayağa kalkıyor ve Ludwig'in önünde bir saygı duruşu yapıyor. Sonra bakışları dalgın masanın kenarına çömeliyor. Kapıda durup bir daha bakıyorum ondan tarafa. Bir uykudan uyanıyormuş gibi birden fırlıyor ve arkamızdan koşuyor. Tuhaf ve tiz bir sesle beni de alın yanınıza diyor. Yine geldiniz demek. Korkuyla bizlere sokuluyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu sırada hekim yaklaşıyor ve bizi süzdükten sonra Giseçke'yi omzundan dikkatle tutarak sakin sakin haydi bahçeye gidelim diyor. Ve Giseçke de büyük bir uysallıkla razı oluyor. Dışarıda tarlalara akşam güneşi vurmuş. Demir parmaklıklı pencereden hep o şarkı duyuluyor. Ama şatolar çöktü ve bulutlar geçip gidiyor öteye doğru. Hiç konuşmadan yan yana yürüyoruz. Sürülmüş tarlalar parıldıyor. İncecik ve soluk bir yeni ay ağaç dallarına takılı. Bir zaman sonra Ludwig sanırım diyor bunda hepimizin az buçuk payı var. Akşam kızıllığı vurmuş yüzüne bakıyorum. Ciddi ve düşünceli. Ona yanıt vermek istiyorum. Ama hafifçe ürperiyorum birden. Neden ve niçin bilmiyorum. Albert bundan böyle hiç mi hiç lafını etmemeli diyor. Yolumuza devam ediyoruz. Akşam kızıllığı soluklaşıyor ve alacakaranlık başlıyor. Yeni ay şimdi daha iyice belirginleşiyor. Gece rüzgarı yükseliyor tarlalardan taraf. Evlerde ilk pencereler aydınlanıyor. Kente varıyoruz. George Rahe bütün yol boyunca konuşmamıştı. Birbirimizden ayrılmak için durunca daldığı düşüncelerden ayılmış gibi ''Duydunuz değil mi ne istediğini?'' diye soruyor. ''Fleury'e gitmek istiyor. Fleury'e dönmek.'' Eve dönmek istemiyorum. Albert de öyle. Rıhtım boyunca ağır ağır yürüyoruz. Aşağıdan ırmağın uğultusu duyuluyor. Değirmene gelince duruyor ve köprünün korkuluğuna yaslanıyoruz. Albert yalnız kalmak hiç istenmiyor değil mi Ernst diyor. Ne yapacağını hiç kestiremiyor da insan diyorum. Başıyla doğruluyor. Önemli olan da bu. Oysa bir şeyler yapmak gerekiyor. Bir meslek edinirsek... Elini kaldırıyor. Bu da değil. Daha canlı bir şeyler gerekli. Ernst, bir insan söz gelişi. Ah, insan mı dedin diye yanıt veriyorum. Dünyanın en sarsak şeyidir o. Ne çabuk mahvolup gittiğini az mı gördük? Geriye birkaç tane kalması için 12'si gerek kelleler havaya uçurulurken. Albert katedralin silüetini dikkatle süzerek bunu demek istememiştim diyor. Yani birisine iyice bağlanacak bir insan. Bazı örneğin bir kadın olsa diye düşünüyorum.
Aman tanrım diye haykırmaktan kendimi alamıyorum çünkü Betke'yi hatırladım.
Albert saçmalama diye çıkışıyor. Tutunacağı bir şeyler gerekli insana, anlamıyor musun? Birisinin benden hoşlanmasını istiyorum. O beni bağlar ve ben ona tutunurum. Böyle olmazsa asmalı insan kendini.
Her yanı titriyor ve bana sırtını dönüyor. Usulca fakat Albert diyorum, bizler yok muyuz?
Evet doğru ama bu senin dediğin bambaşka. Bir süre sonra çocukları olmalı insanın diye fısıldıyor. Hiçbir şey için hiçbir şey bilmeyen çocuklar.
Ne demek istediğini pek anlamıyorum. Ama daha fazlasını da soramıyorum.
13. ayının sonu. Sayfa 140.